küresel analiz.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, küresel analiz programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Bu hafta Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Hacin bölgesinde DAEŞ'a karşı yürütülen operasyonlar, Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeye başlaması, ABD ile güvenli bölge üzerine yürütülen müzakereler, Dera'da başlayan Esad karşıtı gösteriler ve S-400 meselesi üzerine konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doçent Doktor Murat Yeşiltaş. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, öncelikle Suriye'deki son gelişmeler nelerdir? Böyle başlayalım.
Tabii birkaç başlık altında değerlendirmek mümkün. Bunlardan en önemlisi İdlib ekseninde yaşanan gelişmeler. Bilindiği gibi İdlib'de Rusya ve Türkiye arasında İran'ın da dahil olduğu bir anlaşma ortaya çıkmıştı. Bu anlaşma gereği Türkiye belirli bir alanda silahsızlandırılmış bölgede gözlem noktaları oluşturuldu. Son geçtiğimiz ayda yapılan Astana Soçi görüşmeleri bağlamında da burada bulunan radikal grupların ve terör örgütlerinin HTŞ başta olmak üzere onların bölgeden çıkarılması veya elimine edilmesi yönünde bir takım süreçler işlemişti. Bu süreçler HTŞ'nin bölgeden çıkarılması konusunda çok fazla başarıya ulaşmadı. Rusya, rejim ve İran Türkiye'nin bölgedeki HTŞ ile ilgili politikasının üzerinde bir baskı oluşturmuşlardı. Ama Türkiye en son Soçi zirvesiyle birlikte yeniden bir zaman kazandı. Bu zaman şunu içeriyordu. Yeniden HTŞ'nin İdlib bölgesinde silah bırakmasını, ağır silahlardan arındırılmasını içermekle birlikte henüz bu alanda bir ilerleme sağlanmamış gözüküyor. Ancak geçtiğimiz hafta Rusya ve Türkiye'nin birlikte devriye gezmeye başladığı bölgede, özellikle silahsızlandırılmış bölgede devriye gezmeye başladığı medyaya yansıdı ve bunun üzerinden de acaba önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda Rusya ile Türkiye arasında HTŞ'ye yönelik bir müdahale olmasa bile bir ortak anlayış ortaya çıkabilir mi? Böylesi bir soru işaretini gündeme getirdi. Diğer önemli konu ise DAEŞ'la yürütülen mücadele. Bilindiği gibi DAEŞ'in topraksızlaştırılması konusunda yürütülen mücadelenin sonuna gelmiş gözüküyor. Uluslararası koalisyon, ABD'nin başını çektiği koalisyon HTŞ'yi belli bir bölgede sıkıştırmış durumda. Bahoz ve Hacin bölgeleri, Fırat'ın doğusunda Suriye'nin güneyinde yer alan bir bölge. Şu anda burada çok az miktarda bir DAEŞ varlığı kaldı. DAEŞ'in önemli unsurları olarak ortaya çıkan yabancı terörist savaşçıların önemli bir kısmının teslim alındığı, aileleriyle birlikte teslim oldukları medyaya yansıdı. Bu anlamda da DAEŞ'in son belki toprak parçasının önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tamamıyla elinden kaybedeceği ve devamında da bölgeye yönelik Türkiye, Amerika ve belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin başka bir siyasi süreci başlatma ihtimali söz konusu olacak. Üçüncü önemli gelişme ise ABD ile Türkiye arasında Fırat'ın doğusunda yürütülen müzakereler, Fırat'ın doğusuna yönelik aslında yürütülen müzakereler. Yaklaşık iki ayı geçti, hatta iki aydan daha evet. Fazla oldu Amerika'nın çekilme kararını açıklamasından bu yana. Ancak güvenli bölge, yani Türkiye'nin PKK-PYD tehdidiyle ilgili sahip olmuş olduğu güvenli bölge teklifi konusunda çok fazla bir ilerleme kaydedilmedi. Ne bekleniyor burada? Özellikle 30 kilometre derinliğinde bir bölgenin Türkiye'nin kontrol edeceği bir formülasyon içerisinde hayata geçirilmesi. Türkiye ile Amerika arasında bu müzakereler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yine bu ortak görev gücü ya da çalışma grubu, Amerikalı heyet Türkiye'ye geldi. Bu iki taraf arasında yapılan sanırım dördüncü görüşmeydi. Bu görüşmede kamuoyuna yansıyan, basına yansıyan kadarıyla tam bir ilerleme sağlanmış gözükmüyor. Yani Amerikalılar Türkiye'nin güvenli bölge oluşturması ve bu güvenli bölgenin Türkiye tarafından kontrol edilmesi konusunda çok net bir tablo, tavır ortaya koymuş durumda değil. Dolayısıyla hali hazırda Türkiye ile ABD arasındaki müzakereler güvenli bölgeyle ilgili devam ediyor.
Evet, ben de birkaç başlıkta aslında ekleme yapayım isterseniz. Tabii bu İdlib meselesi önemliydi. İdlib'de Sayın Yeşiltaş genel çerçevesini çizdi. Burada önemli olan bence bu M4-M5 stratejik hatların güvenliğinin sağlanması. Nihayetinde Sayın Erdoğan'la Putin arasındaki görüşmede de İdlib meselesi ele alınırken önemli meselelerden bir tanesi, daha önce oluşturulan mutabakat çerçevesinde Antep'ten Halep'e doğru İdlib üzerinden uzanan bu stratejik ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması ve ulaşıma açılmasıydı. Bu konuda Türkiye'den talepler ve beklentiler vardı. Bu anlamda Türk ordusunun İdlib'de devriye güzergahına baktığımızda özellikle Halep sınırında El Ais'ten Serakip'e kadar uzanan 45-50 kilometrelik bir hatta devriyelerin başladığını, bu da bize M4 ardından da belki M5 üzerinden ilgili otoyolun açılacağı anlamına geliyor. Bu önemli. Bunun altını da bence çizmek gerekiyor. Tabii Suriye sahtındaki meselelerden bir tanesi de bence Dera'da yaşanan gösteriler. Evet, bunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Özellikle gelecek projeksiyonu yaptığımızda.
Dera ki ilk gösterilerin başladığı yerde Suriye.
Tabii sembolik bir önemi de var. Malum 2011 devrimi sürecinde ilk Dera'da gösteriler başladı. Rejime karşı burada insanlar sokaklarda mobilize oldular. Şimdi o bölge Asana süreci kapsamında çatışmazlık bölgesi içerisinde alındı. Sonra Rusların da devreye girmesiyle muhaliflerin bir kısmı askeri açıdan elimine edilirken bir kısmı da anlaşma yoluyla bir şekilde bölgeden uzaklaştırıldı ve orada Rus askeri polisinin de kontrolünde bir bölge oluşturuldu. Ama bunun bir çözüm olmadığını, aslında uzun vadeli bir çözüm üretmeyeceğini göstermesi açısından önemli. İnsanlar, on binlerce kişi yine sokaklara döküldüler ve rejimi başladı. Beşar Asad olmak üzere nizamı, Baas rejimini yine protesto etmeye başladılar. Dolayısıyla Türkiye'nin hep ortaya koyduğu bir şey vardı. Yani eğer siz gerçekten bütüncül bir çözüm istiyorsanız muhalifleri de yeni sisteme entegre edecek bir çözüm modelini hayata geçirmeniz gerekiyor. Gerçekten reform edilmiş bir hükümet, bunun içerisinde tüm etnik mezhebi yapıları barındırabilecek bir hükümet ve buna uygun bir anayasanın ortaya konması. Bu konuda Dera'da yaşanan gösteriler de bence önemli bir işaretti.
Doğru. Evet. Yani tabii şimdi burada bence önemli konulardan bir tanesi belki, yani Suriye'de 3 farklı konu aynı anda gerçekleşiyor ama birbiriyle de bağlantılı bir duruma gelmiş durumda. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki, Türkiye arasındaki pardon, müzakerelerin ne yöne doğru seyredeceğini önümüzdeki günlerde belki de Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin karakteri belirleyecek. Neyi kastediyorum burada? Örneğin şimdi S-400 alımı ile ilgili son haftalarda, hatta geçtiğimiz hafta ana gündem maddelerinden bir tanesi buydu. Yani Türkiye 2015 yılında bir hava savunma sistemi ile ilgili bir talep olarak ortaya çıkan, bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan konjonktürde Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerinin alınması konusunda bir girişimde bulundu ve bu girişime Rusya olumlu cevap verdi. 2016 özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gelişen olaylar da dikkate alındığında doğrudan Rusya ile ilgili Türkiye'nin S-400 alımının ilerlemesi gerçekleşti. Yani bugün baktığımız durum itibariyle S-400'ün Türkiye'ye işte önümüzdeki Haziran ayında, Temmuz ayında geleceği, 2019'un Ekim ayında da aktivasyonunun gerçekleştirileceği anlamına geliyor. Tabii ki bu S-400 meselesi basit bir ticari, askeri ticari anlaşma olarak gözükmüyor. Ortaya çıkmadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu duruma karşı olduğunu biliyoruz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri de bu işin ciddiyetini anlayınca, Türkiye'nin bu silah sistemlerini, savunma sistemleri alacağı kesinleşince kendi silah sistemlerinin satmaları konusunda Türkiye'ye yeni bir teklifle geldi.
Patriotlar, öyle değil mi?
Patriotların 3. versiyonu olan PAC-3 diye tarif edilen hava savunma sistemleri teklifiyle geldiler. Ancak problem bu teklifte çok geç kalınmış olmasıydı. Çünkü Türkiye Rusya'yla bir anlaşma ortaya koymuştu. Bu anlaşma imzalanmıştı. Kredi kullanma imkanları başlamıştı. Ve süreç üretim bandına da girdi. Ama bu tabii iki taraf arasında ciddi bir sıkıntı ortaya çıkardı. Dolayısıyla Türkiye ile ABD arasında Fırat'ın doğusuna ilişkin önümüzdeki günlerde yürüyecek müzakere biraz daha yavaşlayabilir. Sonuç üretmekten uzak olabilir. Sırf bu S-400 meselesi yüzünden. Peki niye S-400'e karşı çıkıyorlar? Şimdi biz tarihsel olarak tabii dinleyicilerin de zihinlerinde daha net bir şekilde anlamaları açısından söylüyorum. Biz tabii NATO üyesi bir ülkeyiz. Aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem yapısı hem de kullandığı silah sistemleri NATO ile entegre bir şekilde kullanılıyor. S-400 sistemleri ise rakip sistemler. Yani NATO sistemlerinin düşman olarak gördüğü sistemler. Dolayısıyla Türkiye'nin S-400 sistemlerini almış olması Amerikalıların iddia ettiğine göre Türkiye'nin hem NATO içerisindeki konumuna zarar verecek hem de teknik düzeyde Türkiye'nin dahil olduğu F-35 programı yani 6. nesil savaş uçakları programında F-35'in güvenlik riskini ortaya çıkaracak. S-400 çünkü kuvvetli bir sistem ve radar sistemlerinin F-35 gibi bir projeyi Türkiye'ye ulaşması halinde riske atacağını söylüyorlar. Dolayısıyla da buna karşı
çıkıyorlar.
Murat Hocam,
bu sizce rasyonel gerekçeler mi yoksa bir şekilde bunları bahane olarak ortaya koyarak Türkiye'nin gerçekte S-400 almasını engellemeye mi çalışıyorlar?
Yani tabii bence mesele teknik taraf açıdan değerlendirilebilir ama asıl konunun siyasi olduğunu görüyoruz. Yani S-400 Türkiye'nin hem hava savunma kabiliyetini arttıracak hem de Türkiye'nin bölgedeki caydırıcılığını, askeri caydırıcılığını arttıracak bir sistem. Nihayetinde de bu NATO ve Rusya ilişkileri açısından bakıldığında ilk defa bir Rus sisteminin NATO üyesi ülkeye satılması anlamına gelecek. Aslında Yunanistan aldı ama bunu aktif bir şekilde NATO sistemine entegre etmedi. Bizim de çok makul buna yönelik, buna karşılık aslında gerekçelerimiz var. O da S-400 sistemlerini biz NATO sistemine entegre etmeden kullanacağız. Müstakil bir sistem olarak kullanacağız. Kendi milli radar sistemimize ayrı bir şekilde çalıştırmak suretiyle kullanacağız. Ama bu siyasi bir mesele olduğu için çok sembolik anlamda tartışılıyor. Şimdi devamında Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi anlamda tehdit ettiğini görüyorsunuz. Ama Türkiye'nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi böyle bir anlaşmadan çekilme ihtimali söz konusu değil. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu alanda yaşanacak bir kriz ki şu anda tırmandırıldığını görüyoruz. Bir taraftan Türkiye'de yerel seçimler var. Bu yerel seçimler sürecinde de Amerika tarafından ya da aktörler tarafından dile getirilmek suretiyle seçime yönelik de bir aslında tesir ortaya koyuyor en nihayetinde. Çünkü Amerikalılar Türkiye'nin S-400 alması halinde bir takım askeri ambargolardan bahsediyorlar. Yani sadece F-35 programından Türkiye'yi çıkarmakla tehdit etmiyorlar. Aynı zamanda bir takım askeri ambargo süreçlerine Türkiye'nin tabi tutulması.
Helikopter satışları, bazı akıllı füze sistemleri.
Doğru. Bunlar bahsediyor. Yani dolayısıyla bu belki önümüzdeki günlerde Fırat'ın doğusuyla ilgili yaşanacak süreci de etkileyebilir. Bilmiyorum, ayırıyorlar mı yani karar alıcılar? Elbette ayırmak istiyorlar bu süreçleri ama teknik düzeyde bu birbiriyle bağlantılı değil ama siyasi olarak bağlanacak.
Ama şu var herhalde, Amerika'da
gibi
çok kaotik bir durum söz konusu. Şu anda yönetimle, özellikle Beyaz Saray Trump'ın ekibiyle diğer devlet aygıtları arasında bir eşgüdüm olmadığını görüyoruz. Ciddi anlamda farklı pozisyonlar oluşmuş durumda. Özellikle Suriye'den çekilme kararı sonrasında bunu gördük. Başta Savunma Bakanı ve ilgili sahadaki askerlerin ve diplomatların istifa etmesine kadar süreç gitmişti. Dolayısıyla bu anlamda nasıl bir tepki verecek, bunu nasıl yönetecekler, tabii bunu görmek gerekiyor. Ama biraz da şöyle düşünsek, Amerika gerçekten Türkiye askeri açıdan bazı silah sistemlerinde yaptırım uygulamaya başlarsa orta ve uzun vadede bu Türkiye'yi nasıl etkiler? Yani Türkiye'nin çok güçlü bir savunma sanayi var. Hı hı. Bunu geliştirmeye yönelik önemli yatırımlar yapıldığını da görüyoruz. Hı hı. Kendi milli muharip uçağını üretme noktasında adımlar var. Siz nasıl düşünüyorsunuz?
Yani bence tabii Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimi son 10 yılda çok ciddi anlamda gelişti. Yani Türkiye 15 yıl önceki Türkiye değil, 10 yıl önceki Türkiye değil. Bugün kendi savunma sanayisinde %60 oranında kendine yeter bir ülke konumuna gelmiş gibi gözüküyor. Yani 630'dan fazla orijinal, özgün, milli ve yerli projeler var. Öte taraftan sadece kendi ordusunun ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor. Yine aynı zamanda dışarıya bir takım savunma ürünlerini ihraç eder konuma gelmiş durumda. Yani geçtiğimiz hafta Ukrayna'ya silahlı İHA satıldı. TB2 Bayraktar firmasının ürettiği silahlı İHA satıldı. Bu önemli bir adım. Öte taraftan Pakistan'a yine Türkiye tarafından üretilen milli gemi satılmış.
Atak helikopterleri.
Atak helikopteriyle ilgili bir anlaşma yapıldı. Filipinlere benzer bir şekilde bir anlaşma yapıldı.
Katar'la bugün gündeme geldi. İşte Altay milli tankının Katar'a satılmasıyla ilgili.
Dolayısıyla yani Türkiye'nin kendi savunma sanayisini sadece kendi ordusunu güçlendirmek, gücünü pekiştirmek açısından değil, aynı zamanda bir savunma pazarı oluşturmuş durumda. Bu açıdan bakıldığında Türkiye'nin savunma alanı güçlü bir alan. Ama Peki bu alanlar, yani bu savunma alanı Türkiye'de dikkatli bir şekilde incelendiğinde, her bir ürünün bütün parçalarını, aksamlarını çıkarsak, ortaya koysak ve bunların Batı ile olan savunma ilişkisine, angajmanına baktığımız zaman orada durum biraz daha farklı. Yani önemli bir kısmı üretilen ürünlerin Batı ile yapılan işbirliği bağlamında ortaya çıkıyor. Yani siz bir ürünü ortaya çıkıyorsunuz ama bu ürünün bazı sofistike sistemlerini Batı ile, NATO ittifakıyla yürüttüğünüz askeri savunma işbirliğinden kaynaklanan bir şekilde üretiyorsunuz.
Şimdi bir uluslararası ağ var.
Zincir, savunma bir zincir.
Tek bir ülkenin tüm parçaları üretmesi mümkün zaten değil. Beklenmiyor. Rese bile bunun maliyeti inanılmaz boyutlarda oluyor. Dolayısıyla bir ağın içerisinde. Buradan şimdi dışlanırsanız bu sizin aleyhinize dönebilir.
Tabii yani uzun vadede tabii ki böylesi bir risk var. Yani çünkü biz mesela kendi muharip uçağımızı üretmek için ciddi bir adım attık. Çünkü Türkiye aynı zamanda bölgesinde çok ciddi tehditlerle karşı karşıya kalan bir ülke. Yani bir Arap Baharı'ndan sonra özellikle. Dolayısıyla kendi milli muharip uçağını üretmek için İngilizlerle Türkiye bir anlaşma yaptı. İngiltere ile anlaşma yaptı. Bu önümüzdeki...
TEFIX projesi.
Evet, evet. Ama gördük ki bu S-400 tartışmaları bağlamında İngiltere hemen projeden geri çekildiğini açıklayan bir yaklaşım sergiledi. Ve sadece firma Türkiye'ye danışmanlık hizmeti verecek. Dolayısıyla burada Amerika Birleşik Devletleri ile S-400 krizi varmış gibi gözüküyor ama aslında bir bütünüyle bakıldığında NATO üyesi ülkelerle bir kriz yaşanabilir.
Ama karşı tarafa da bir maliyeti yok. Mesela şimdi F-35 projesinde mesela Türkiye sadece alıcı aktör değil, aynı zamanda projenin üretici ortaklarından birisi. Birçok önemli parçası Türkiye'deki savunma sanayi tarafından üretiliyor ve buna yönelik bir takvim ve dizayn da üretilmiş durumda. Şimdi Türkiye'nin bir anda projeden dışlanması demek tüm projenin üretiminin geçmesi
yani
anlamına da
şimdi
gelir.
Kongre'nin Pentagon'dan istediği rapora bakılırsa ve o raporun özet kısmı biliyorsun yayınlandı. Orada Türkiye'nin elbette stratejik olarak, jeopolitik olarak son derece önemli bir ülke olduğunu, bir kere bu çok önemli. NATO'nun önemli bir partneri olduğunu. En önemlisi de F-35 projesinden Türkiye'nin dışlanması halinde projenin hem maliyetinin artacağı hem de 2 yıl gibi bir gecikme ortaya çıkacağı. 2 yıl gibi bir gecikme ortaya çıktığı zaman bu zincirleme bütün süreçleri alıcıları etkileyecek, üretim bandını etkileyecek.
Finansman süreci, Türkiye, maliyetler.
Türkiye Aselsan'dan Roketsan'a, TAİ'ye bu F-35 projesinin ortağı. Yani o sadece alıcısı değil, birlikte bir konsorsiyum bu. 10 ülke var içerisinde ve 12 milyar dolar gibi yıllık bir katkı sağlıyor. Yani dolayısıyla o katkının hemen kompanse edilmesi pek mümkün gözükmüyor. Dolayısıyla F-35 projesine zarar verebilir. O nasıl kompanse edilecek? O önemli bir soru işareti. Bir başka husus da F-35 sadece bir uçak değil. Sadece bir savaş uçağı değil F-35. F-35 aynı zamanda bir karargah. Yani yeni nesil dememizin, yani sadece görünmezlik teknolojisi belki F-35'te daha çok gündeme geldi ama sadece görünmezlik teknolojisiyle ön plana çıkan bir unsur değil, hava unsuru değil, bir karargah. Bütün hava unsurlarınızla aynı zamanda iletişim kurup, yani AVAX'larınızdan tutun da yerdeki radar üslerinizde kendi değerlendirmesini yapıp pilota da şeye karşı, tehdide karşı, düşmana karşı angajman üstünlüğü sağlıyor. Bu çok önemli bir sistem. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bu şey içerisinden, bu proje içerisinden çıkarılması hususu bence bir müzakere aracı olarak Türkiye'ye karşı kullanılıyor. Yani gerçekten Türkiye Temmuz sabahına uyandığımızda S-400'leri aldığında hemen peşi sıra F-35 projesinden çıkarılır mı? Çok emin değilim. Bu zaman alacak bir şeydir. Çünkü projeyi etkileyecek. Yani projede çok NATO'nun, Amerika'nın ve Türkiye'nin de 120 tane F-35 alacağını da düşünmek lazım. 60 milyar dolar gibi, belki daha fazla.
Evet.
İlk 100 sipariş çünkü 60 milyar doları buluyor. Dolayısıyla 60 milyar dolar bir anda bu projenin içerisinden çıkmış olacak. Yani çünkü Türkiye önümüzdeki yıllarda
Trump'ın
alacak.
Trump'ın özellikle çok arzu etmeyeceği bir şey.
Trump'ın arzu etmeyeceği bir şey. Şimdi tabii bunu biraz daha üzerine daha fazla da şey tutmak için, böyle tartışmayı alevlendirmek için şimdi Japonya'nın alacağı F-35'lerin sayısını hemen arttırdığını görüyoruz. Acaba bunlar Türkiye'ye satılamayacak olanları mı arttırıyorlar? Birleşik Arap Emirlikleri'ne birden F-35 verme gibi bir durum ortaya çıktı. Yani Birleşik Arap Emirlikleri gibi bir ülkeye F-35 verip yani bölgede daha fazla böyle bir istikrarsızlık yaratacak dinamik oluşturulabilir. Öte taraftan tabii şöyle bir durum da var. Onu da konuşmak lazım. İsrail Türkiye'nin F-35 projesine olmasını hiçbir zaman desteklemedi. Almasını da desteklemiyor. Çünkü F-35 sistemleri bölgede askeri dengeleri önemli ölçüde değiştirecek.
Türkiye lehine özellikle.
Türkiye lehine. Tabii. Yani zaten Türkiye bölgede arasını açmış birçok ülkeyle. Evet. Mesela Türkiye 10 yıl önce, 15 yıl önce Yunanistan'ı tehdit olarak görürdü. Bugün artık Yunanistan'la Türkiye arasında askeri güç...
Tabii asimetrik bir noktaya doğru
ciddi
gidiyor.
Ciddi bir noktaya oluştu. Dolayısıyla şey de gelince, F-35 de gelince kabiliyetini artıracak. Ama öte taraftan tabii savunma kabiliyetini de arttırması lazım.
Ama S-400 de aynı şekilde öyle değil mi? S-400'ler şu anda çok modern yüksek irtifa hava savunma sistemleri ve kendi alanında birinci seviyede.
Evet.
Ve Türkiye'nin gerçekten S-400'leri alıp sınır hatlarına bunu konuşlandırdığı takdirde öteki ülkelere nazaran özellikle Yunanistan düşün, İsrail ve Güney'de düşünebiliriz. Yine sınır hattımızda İran, Ermenistan gibi ülkelere yönelik Türkiye çok ciddi bir asimetrik avantaj elde edecek. Hem S-400 hem F-35'leri elde ettiği takdirde ise muazzam bir güç haline gelecek. Dolayısıyla bu da çok anladığım kadarıyla başta ABD olmak üzere çok arzulanan bir şey değil.
Tabii bu senin söylediğin iyi senaryo ama iyi senaryo uluslararası ilişkilerde her zaman gerçekleşmez. O yüzden Türkiye'de kendi imkanlarıyla hava savunma kabiliyetini arttırmak için bir takım girişimlerde bulundu. Bunlardan bir tanesi yine özgün yerli milli sistemler. Hisar ailesi mesela, Hisar füze ailesi bunun için gerçekleştirildi.
Orta
seviyede hava savunma sistemleri. Yine yani saldırıya yönelik Bora sistemleri var Türkiye'nin.
Karadan,
yine.
Karaya,
karadan karaya füzeler. Şimdi dolayısıyla bunların tabii gelişme süreleri zaman isteyen süreçler. Böyle hemen roket yapıp şey yapamıyorsunuz, kendi kabiliyetinize entegre edemiyorsunuz. Bunlar kolay elde edilecek şeyler değil. Çok uzun süreçler alıyor. Öte taraftan tabii bir taraf şeyde Avrupa'da şu anda devam eden Eurosam gibi bir proje var. O proje Avrupa'da yine ortak bir hava savunma sistemi oluşturma için yola çıkmış bir proje. Fransa ve İtalya ortaklığı. Türkiye'de bunun ortak bir parçası oldu. Tabii bu S-400 bu süreci etkiler mi? Yani kuşkusuz etkilemeye çalışacak çabalar olacaktır. Ama burada Türkiye'nin muhtemelen bunu en az zararla atlatmak için girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti zaten. Yani artık bu iş bitti. Türkiye'nin bu anlaşmadan geri dönmesi pek mümkün gözükmüyor. Çünkü ahlaki de değil. Yani hani o uluslararası ilişkilerdeki ahde vefa ilkesi dediğimiz, anlaşmalara sadık kalma ilkesi dediğimiz... Türkiye ile Rusya açısından da geçerli.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle bir argüman ortaya koydu. Yani en zor zamanımızda siz Patriot'leri geri çektiniz ve bizi bu şekilde bir savunma sistemi almak için zaten teşvik eden, motive eden temel unsurlardan bir tanesi. Bu meseleyi açar mısınız?
Yani Türkiye şimdi bağlı olmak istemiyor. Yani Türkiye son 10 yılda bir şeyin farkına vardı. O da yani bölge çok değişiyor. Bölgede ciddi güvenlik krizleri var. Ama ben bu güvenlik krizleriyle baş edebilmek için Batı ittifakımı efektif bir şekilde kullanamıyorum. Yani NATO benim eğer 5. madde mesela NATO'nun eğer bir üyeye saldırı olduğunda bütün üyeler kendisine yapılmış gibi algılayacaksa niye bunu Türkiye'ye uygulamıyoruz? Biz yani ciddi manada PKK'dan tehdit almıyor muyuz? PKK bize saldırmadı mı? DAEŞ bize saldırmadı mı? Suriye savaş uçağımızı düşürmedi mi? Dolayısıyla o kadar çok örnek var ki Türkiye'nin NATO üyeliğinin gerektirdiği sorumlulukları talep etmesinin. Ama bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Örneğin Suriye'den kaynaklı füze tehdidini veya hava tehdidini engellemek için NATO üyesi ülkeler sırayla Patriot'ları getirdiler. İspanya, Hollanda, İtalya gibi aktörler. Ama bir şekilde bunun gelme süresi bile yani tamam yani bir talepte bulunuyorsunuz ama pat diye gelmiyor. Yani onların da bir karar süreci var. Şimdi bakıyorsunuz Patriot'lar gelecek ama Türkiye işte PKK'ya karşı savaşıyor. Bizim verdiğimiz silahları PKK'ya karşı kullanmasın. Bizim verdiğimiz mermileri PKK'ya... Şimdi böylesi bir durum olunca Batı'ya bütün güvenini kaybetti Türkiye. Bu siyasi bir olgu olarak ortaya çıktı. İkincisi de Türkiye bunu gidermek için bir ihale süreci başlattı. Efendim dedi ben dedi fiyatta öncelik sağlamak istiyorum dedi. Ucuz mal alacağım. Yani işime gelen
artı teknoloji transferi, teknoloji finansman sistemi.
Finansman ve şey dedi zamanında yani istiyorum. Yani ben şimdi anlaşma yapıp efendim 20-10 yıl sonra bana vermeyin. Çünkü hava savunma sistemi arayışı Türkiye'nin 95'lerde başladı. Yani 95'ten beri Türkiye kendisine hava savunma sistemi almaya çalışıyor. Dolayısıyla burada baktık Çinliler vardı, Ruslar vardı, Amerikalılar vardı ve birçoğunu birçok kriterde Ruslar da geçemedi, Amerikalılar da geçemedi. Amerikalılar teknoloji transfer etmek istemiyor. Çinlilerin sistemini kabul etmiştik ama daha sonradan gördük ki Çinlilerin sistemi Türkiye'nin aradığı bir sistem değil. Yani teknik olarak değil. Dolayısıyla iptal edildi ihale ve sonradan tekrar başladı. Tekrar Patriot'larla ilgilendi Türkiye. Amerika yine benzer gerekçelerle işte bu kongreden geçecek, onaya ihtiyaç var. Türkiye'ye böylesi siyasal bir kriz olan dönemde silah mı satılacak, satılmalı mı vesaire, bu tür şeyler geçince Türkiye'de çok realist bir şekilde ve rasyonel bir şekilde Rusya'ya yöneldi. Ve tabii şey de var, yani Batı'yla bu son dönemde aramızda yaşanan sıkıntıların ortaya çıkardığı, yani sadece şeyle ilgili değil, PKK ile ilgili değil, aynı zamanda FETÖ ile ilgili süreç, yani bir güven problemi var. Bu güven problemini aşmak için de Türkiye kendi daha bağımsız olabileceği tercihleri ortaya koydu ve neticede de S-400 gibi bir durum oluştu. Tabii bundan sonra artık bu S-400 sonrası süreç nasıl yönetilecek? Bence iki tarafta ona odaklanmalı. S-400 artık görmezden gelsin Batı. Türkiye'de Batı ile olan zaten askeri, siyasi ve diğer bütün angajmanlarını sürdürüyor.
Türkiye'nin NATO'nun kurumsal pozisyonu nedir tam olarak bu noktada? Bazı açıklamalar yaptılar genel sekreter.
Yani NATO aslında kurumsal olarak, şimdi eğer genel sekreterin söylemini dikkate alacaksak, o zaman sorun yok. Herkes, NATO üyesi olan bütün üyeler kendi bağımsız kararlarını verebilirler. İstediği sistemleri istediği şekilde satın alabilirler. Bunu söyledi NATO genel sekreteri. Ama NATO 28 üyeden oluşan ülkeler ve hepsinin tehdit algılaması birbirinden farklı. Dolayısıyla öyle bakarsak, yani şimdi bir NATO toplantısında bir yuvarlak masa oluşturursa, herkese sorsalar, el kaldırsalar herkes, ben oy birliği çıkacağını zannetmiyorum herhangi bir
üçüncü. Dolayısıyla hani S-400 bağlamında NATO merkezi Türkiye bir yaptırım sürecinin olması pek muhtemel gözükmüyor. Yok. Ama ABD merkezli bir süreç Türkiye'ye karşı işletilecek gibi gözüküyor.
Bir de ABD'nin diğer aktörleri etkileme çabası olacak bu dönemde. Ona da hazırlıklı olmak lazım. Yani Türkiye ile iş yapan savunma firmalarını belki de şey yapacak, tehdit edecek. Yani mesela Amerika bugün Venezuela ile ilgili nasıl tehdit yapıyor? Ya da İran'la ilgili nasıl tehditler?
Bu kadar tırmandırabilir mi abi?
Ya ben sizce? Ben opsiyonlar arasında ama ben yani bunun bir şekilde Türkiye'yi kaybetme riskini oluşturduğu için çok tercih edeceği kanaatinde değilim. Yani elinde sonunda bunu kabul etmek durumunda kalacak. Çünkü böylesi bir şey yapmak Amerika'nın veya Batı'nın rakibi olarak gördüğümüz Rusya ve Çin'e de çok ciddi bir mesaj demek. Artık Türkiye değil, bu kampta değil demek. Yani bu resmen Türkiye'yi kaybetmek demek. Dolayısıyla ben bu kadar ileri gidebileceği kanaatini şu anda taşımıyorum.
Mesela İran hedef aldığı, Suriye'den işte çekilme kararı aldığı bir dönemde jeopolitik açıdan Türkiye'ye olan ihtiyacının çok daha fazla arttığını görüyoruz ABD'nin. Böyle bir dönemde belli gerginlikler yaşanabilir. Kısmi yaptırımlar da edebilir ama geçici bunu çok eskale gibi edileceğini düşünmüyorum açıkçası.
Evet, doğru. Yani böylesi bir gerilim olacak ama bu ne kadar derinleşir onu önümüzdeki günlerdeki süreç gösterecek büyük ihtimalle.
Evet, eklemek istedikleriniz var mıdır?
Teşekkür ederiz.
Peki biz teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Değerli dinleyicilerimiz, stüdyo konuğumuz, program danışmanımız, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doçent Doktor Murat Yeşiltaş'tı. Programı hazırlayan Can Acun, program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberdik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın.
Küresel analiz.